Ayrım 10.
Sonuçlarını anlamak için varsayımın dikkatlice incelenmesi, varsayımın dayandığı verilerin toplanması sonucu daha kesin bir varsayıma ve belki de sonuçta geniş kapsamlı bir kurama ulaşılır. Bilim tarihi akla duyulan inanç ve gerçek düşüncesiyle doludur. Kopernikus, Kepler, Galileo ve Newton'un akla karşı sarsılmaz inançları vardı. Bu nedenle Bruno kazıkta yakılmış, Spinoza ise aforoz edilmişti. Mantıklı düşünce kavramından bir kuramın oluşturulmasına doğru atılan her adımda inanca gerek vardır. Mantıklı bir düşünceye, doğru olabilecek bir varsayıma, en azından geçerliliği konusunda herkesin fikir birliğine vardığı kurama inanç. Bu inancın kökleri kişinin deneyimlerinde, düşünce, gözlem ve yargı gücüne olan güvenmede yatmaktadır. Buna karşın mantıklı olmayan inanç, bir otorite ya da çoğunluk onayladığı için kabul edilir. Otoritenin ya da çoğunluğun fikrini göz önüne almadan, kişinin üretken düşünce ve gözleminden doğan özgür yargılarında temellenen inanç ise mantıksal inançtır. Mantıklı inanç yalnızca düşünce ve yargıda açıkça görülmez. İnsan ilişkileri çerçevesinde de inanç, özel bir arkadaşlıkta ya da sevgide kaçınılmaz bir niteliktir. Bir başka insana inanmak demek, onun tutumundan, kişiliğinin, özünün ve sevgisinin değişmezliğinden emin olmak demektir. Bunu söylerken bir insan fikirlerini değiştiremez demek istemiyorum. Ancak temel dürtüler aynı kalır. Örneğin yaşama ve insan onuruna verdiği değer onun bir parçasıdır, değişmez. Aynı anlamda bizim kendimize de inancımız vardır. Tüm yaşamımız boyunca değişen koşullara, fikir ve duygulara rağmen içimizde aynı kalan bir benin, bir özün bilincindeyizdir. Ben kelimesinin de kendimize ilişkin tüm yargılarımızın arkasındaki işte bu özdür. Eğer kendi varlığımızın kalıcılığına inancımızı yitirirsek, özümüz hakkındaki duygumuz sarsılır ve bunun sonucu olarak da öz duygumuz için başkalarının onayına bağımlı kalırız. Ancak kendine inancı olan bir kişinin başkalarına da inancı olur. Çünkü o, yarın da bugünkü gibi olacağını, neler düşünüp nasıl davranacağını bilebilir. Kişinin kendine inancı, söz verebilme becerisinin bir sonucudur ve dolayısıyla da Nietzsche'nin dediği gibi insan söz verebilme yetisine göre tanımlanabilir. İnanç, insanın varoluşunun bir koşuludur. Sevgiyle olan ilişkisi açısından bunun anlamı, kişinin kendi sevgisine olan inancı, başkalarında sevgi yaratabilme ve bu sevginin geçerliliğidir. Bir kişiye inanmanın diğer anlamı da onların bir şey yapabileceğine inanmadır. İnancın en temel varoluş türü, annenin yeni doğmuş bebeğine duyduğu inançtır. O, yaşayacak, büyüyecek ve konuşacaktır. Ancak çocuğun bu anlamdaki gelişimi o denli düzenli olmaktadır ki, bu gelişmeyi beklemede inanca gerek yokmuş gibi görünür. Fakat bu, çocuğun gelişme gösteremeyen özellikleri için aynı değildir. Bunlar çocuğun sevme, mutlu olma, aklını kullanma ve sanatsal beceriler gibi özellikleridir. Bu özellikler gelişimleri için gerekli koşullar sağlandığında gelişir ve ortaya çıkarlar. Bu koşullar sağlanmazsa yitip giderler. Bu koşullardan en önemlisi, çocuğun önem verdiği kişinin bu özelliklere verdiği inançtır. Böylesi bir inancın varlığı eğitim ile yönlendirme arasındaki farkı oluşturur. Eğitim, bir çocuğa özel yeteneklerinin farkına varması için yardım etmektir. Eğitimin zıttı yönlendirmedir. Yönlendirme, özel yeteneklerin geliştirilmesine önem vermez. İyi ya da kötünün çocuklar için büyükler tarafından düşünülüp saptanıldığı savı üzerine temellendirilmiştir. Robot yaşamadığı için insanca gereksinmeler de duymaz. Başka insanlara inanç, en uç noktasına insanlığa inançta ulaşır. Batı dünyasında bu inanç, en güzel ifadesini Yahudi-Hristiyan dininde ve son 150 yılın etkin olan insancıl siyasal ve toplumsal konularında bulmuştur. Bir çocuğa duyulan inanç gibi, bu da özel yeteneklerin geliştirilmesi için uygun koşullar yaratıldığında, insanoğlunun kendisi için eşitlik, adalet, sevgi üstünlüğüne temellendirilmiş bir toplumsal düzen kurma yeteneğine sahip olduğu inancından kaynaklanır. İnsanoğlu henüz böyle bir düzen oluşturamamıştır ve dolayısıyla bunun inanca gereksinim duyduğunu bilmez. Ancak tüm düşünsel inançlar gibi bu da sadece bir dilek değil, insanlığın geçmiş deneyimlerine ve her kişinin kendi düşünsel ve sevgi deneyimine bağlıdır. Akla uygun olmayan inancın çok kuvvetli ve her şeyi bilebilen, her şeyi yapabilen bir güce boyun eğmeye ve kişinin kendi gücünden vazgeçmesine dayanmasına karşın akla uygun inançta bu durum tam tersidir. Biz bir fikre, kendi gözlem ve düşünmemizin ürünü olduğu için inanırız. Biz başkalarının, kendimizin ve tüm insanlığın özel yeteneklerine inanırız. Çünkü kendi içimizdeki gelişimin, düşünce ve sevgimizin gücünün bilincindeyiz. Akla dayalı inancın temeli üretkenliktir. İnançlı yaşamak, üretken yaşamak demektir. Buna göre güce inanma, egemen olma anlamında ve zorun kullanılma inanma inancın tersidir. Var olan zora inanmak, henüz ortaya çıkarılmamış yeteneklerin gelişimine inanmamak demektir. Bugüne bakarak geleceği kestirmeye çalışmak demektir. Ancak bu düşünce, insanlığın yetenek ve gelişimini göz önüne almadığı için tümüyle yanlış çıkmıştır. Zorda ustal inanç yoktur. Zora sahip olanlar ya onu sürdürmek isterler ya da boyun eğerler. Birçok kişiye zor tek gerçek şeymiş gibi görünür. Ancak insanlık tarihi onun elde edilen şeylerin en kısa ömürlüsü olduğunu kanıtlamıştır. Zor ve inanç birbirlerinin tam karşıtı oldukları için düşünsel inanç üstüne temellendirilmiş olan tüm dinsel ve politik sistemler zora dayanmaya başladıklarında güçlerini yitirirler. İnançlı olabilmek, cesur olmayı, tehlikeye atılabilmeyi, acı ve düş kırıklığına hazırlıklı olmayı gerektirir. Emniyet ve güvenliği yaşamın birinci koşulu sayanlar inançlı olamazlar. Kendini koruma sistemleri içine hapseden mal mülk edinimin emniyet olduğunu sanan kişi kendisini bir tutuklu yapar. Sevilmek ya da sevmek çok önemli bazı değerleri düşünmek ve bu değerler için her şeyi son verecek adımı atmak için cesaret gereklidir. Bu cesaret Mussolini'nin ünlü tehlikeli yaşamak sözündeki cesaretten farklıdır. Onun kastettiği cesaret nihilistik bir cesarettir. Bu da yaşama karşı yıkıcı bir tavır alma üzerine temellenir. Kişi yaşamı sevemiyorsa ondan kolayca vazgeçebilmelidir. Ümitsizlikten doğan cesaret, sevgiden doğan cesaretten farklıdır. Aynı zora inancın yaşamaya olan inanca olan karşıtlığı gibi inanç ve cesaret konusunda uygulanacak bir şey var mı? Aslında inanç her saniye uygulanabilir. Bir çocuğu yetiştirmek, uykuya dalmak, herhangi bir işe başlamak hep inanç gerektirir. Ancak biz bu tip inanca sahip olmaya alışığızdır. Buna sahip olmayanlar, çocukları hakkında çok endişeli olmaktan, uyuyamamaktan ya da iş yapamamaktan şikayetçidirler. Toplumun görüşüne ters ya da beklenmeyen olayların çürüttüğü, ünlü olmayan fikirleri desteklemek için inanç ve cesarete gerek vardır. Zorluklara aksilik ve üzüntülere meydan okumak, onları bize verilen haksız bir ceza olarak almamak bizi güçlü kılar. Bunun içinse inanç ve cesaret gerekir. İnanç ve cesaretin uygulaması günlük yaşamdaki ufak detaylarla başlar. İlk adım kişinin nerede, ne zaman inancını yitirdiğini fark etmesi, bu inanç yitirmesini doğrulamaya çalışan usa vurmaları gözden geçirmesi ve yine kişinin ne zaman korkak davrandığını fark etmesidir. Her inanç kaybının kişiyi güçsüz kıldığını, bunun ise yeni inanç kayıplarına neden olduğunu ve bu kısır döngünün süre gittiğini kişi fark etmelidir. Kişi ayrıca bilinçli olarak sevilmemekten korkan birinin aslında bilinç altında sevmekten korktuğunu fark etmelidir. Sevmek, kendini karşılıksız olarak adamak, sevgimizin sevilen kişide de sevgi oluşturacağı ümidini taşımak demektir. Sevgi bir inanç eylemidir. İnancı az olanın sevgisi de azdır. Sevme sanatı için mutlak gerekli olan ve şimdiye kadar sadece değinilen ama açıklanması gereken temel bir tutum vardır. Etkinlik. Önceden belirttiğim gibi etkinlik bir şey yapmak değil, kişinin güçlerini verimli kullanmasıdır. Sevgi bir etkinliktir. Seviyorsam, sevdiğim kişiyle devamlı olarak etkin bir ilgi içindeyimdir. Ancak yalnız onunla da değil. Eğer tembelsem, devamlı uyanık, çevik ve hareketli değilsem, sevdiğim kişiye kendimi etkin olarak veremem. Uyku hareketsizlik için uygun olan tek durumdur. Günümüzdeki insanların ikilemi uyanıkken yarı uykuda, uyuyorken yarı uyanık olmalarıdır. Tam anlamıyla uyanık olma, sıkıcı olmak demektir. Gerçekten de sıkılmama sevmenin temel koşuludur. Düşünce ve duyguda gün boyunca etkin olmak, alıcı zaman öldürücü olmaktan kaçınmak sevme sanatı için zorunludur. Kişi yaşamını sevme konusunda verimli, diğer konularda verimsiz olarak ayırabilmek düştür. Üretkenlik böyle bir iş bölümüne izin vermez. Sevebilme yetisi, yaşamın tümünde verimli ve etkin çalışmanın sonucu kazanılan yoğunluk, uyanıklık ve canlılık gerektirir. Diğer konularda üretken olmayan sevgide de üretken olamaz. Sevme sanatının tartışması bu konuda tanımlanan özelliklerin birey tarafından kazanılıp geliştirilmesi alanında sınırlandırılamaz. O sosyal alana sıkı sıkıya bağlıdır. Eğer sevmek herkese karşı seven bir tutuma sahip olmak demekse, bu nitelik kişinin yalnız aile ve arkadaş ilişkilerinde değil, işinde, mesleğinde de var olmalıdır. Kişinin sevgisinde yakınlarına ve yabancılara diye bir ayrım yoktur. Birincinin varlığı için ikinci gereklidir. Fakat bunu içtenlikle anlamak kişinin sosyal yaşamında alışılagelmişten uzaklaşmayı gerektirir. Komşu sevgisinin dinsel yanı hakkında çok şey söylenmiştir. Aslında en iyi ilişkilerimiz bile dürüstlük kuralınca belirlenmiştir. Bu dürüstlük mal, hizmet ve duygu alışverişinde hileli davranmamak anlamına gelir. Dürüstlük ahlakının oluşturulmasının kapitalist toplumun ahlak anlayışına bir katkı olduğu söylenebilir. Bu olgunun nedenleri kapitalist toplumun doğasındadır. Kapitalist öncesi toplumlarda mal alışverişleri ya doğrudan zorla, ya gelenek aracılığıyla, ya da arkadaşlık, sevgi gibi kişisel bağlarla gerçekleşmekteydi. Kapitalizmde ise belirleyici öge pazardaki alışveriştir. Her birey pazar koşullarında almak istediği bir şeyi alabilmek için satacağı malı zor ya da hile kullanmadan değiş tokuş etmelidir. Dürüstlük ahlakı altın kural ahlakıyla çatışır. Sana davranılmasını istediğin gibi başkalarına davran genel kuralı, başkalarıyla yaptığın alışverişte dürüst ol kuralıyla karıştırılabilir. Aslında bu sözün çıkış noktası İncil'deki komşunu olduğu gibi sev sözüdür. Ondaki komşunu sevin anlamı, komşuna karşı sorumlu ol ve onunla bir ol. Buna karşı dürüstlük ahlakı sorumlu hissetmemeyi, uzak ve ayrı olmayı önerir. Anlamı komşunun haklarına saygılı ol, ancak onu sevme. Altın kuralın günümüzde en çok rastlanan dinsel kural olması şaşırtıcı değildir. Dürüstlük ahlakına uygun olarak yorumlanabilen herkesin anlayıp uygulamaya istekli olduğu dinsel bir kuraldır. Ancak sevginin uygulanması için dürüstlük ve sevgi arasında ayrım yapılmamalıdır. Ancak burada önemli bir sorun çıkıyor. Eğer toplumsal ve ekonomik kurumlaşmamız herkesin kendi çıkarını koruması üzerine kurulmuş ve eğer ahlaksal bir dürüstlük kuralıyla bencillik yok edilmeye çalışılıyorsa, bir insan nasıl bu toplum çerçevesi içinde davranabilir ve aynı zamanda sevgiyi uygulayabilir? Bu soruyu Hristiyan papazları Tolstoy, Albert Schweitzer ve Simone Weil tarafından sorulmuş ve köktenci bir biçimde yanıtlanmıştır. Toplumumuzdaki normal yaşam ve sevginin uyuşmazlığını başkaları da vurgulamıştır. Sevgi ve normal yaşamın ancak soyut anlamda bağdaştırılamayacağına inanıyorum. Kapitalist toplumun ardındaki temel ilkeyle sevginin temel ilkesi bağdaşamaz. Fakat çağdaş toplum görüntüsü çok karmaşık bir olaydır. Örneğin yararsız bir malın satıcısı ekonomik işlevi için yalan söylemek zorundadır. Ancak becerikli bir işçi, kimyacı ya da fizikçi için buna gerek yoktur. Bunun gibi bir çiftçi, bir işçi, bir öğretmen ve birçok iş adamı ekonomik yetkinliklerini kesmeden sevgi uygulamayı deneyebilirler. Kapitalizmin temel ilkesinin sevgiyle bağdaşmadığını gören biri, gene de kapitalizmin kendi içinde çok karmaşık ve değişken bir yapı olduğunu ve bireysel karşı çıkışların ve serbestliğin bu yapıda yer alabildiğini göz ardı etmemelidir. Ancak bunu söylerken, var olan sosyal sistemin sonsuzluğa dek devam edeceğini ve insanların birbirlerini sevme idealini ümitle bekleyeceğimizi kastetmiyorum. Geçerli olan, sistem içinde sevmeyi başarabilen, ayrıcalıklı insanlardır. Zorunlu olarak günümüz Batı toplumunda sevgi önemsizdir. Bu sahip olduğumuz birçok şeyin sevgiye izin vermemesinden değil, üretime yönelik ve mal hırsıyla dolu bir toplumun içinde kişinin ancak karşı çıkarak kendini kurtarabileceğindendir. İnsan varlığı sorununun temel ussal yanıtı olarak sevgiyi gören kişiler, bu durumla sevginin bireysel değil de toplumsal önemi olan bir olgu haline gelebilmesi için toplumsal yapıda önemli değişmelere gerek olduğu kanısındadırlar. Bu kitabın akışında böylesi değişimlere ancak kısaca değinilebilir. Toplumumuz yönetmeyi bilen bir bürokrasi ve uzman politikacılar tarafından yönetilmektedir. Kişiler kitle isteğine göre yönlendirilmekte, kendi içlerinde amaç olarak daha çok üretme ve tüketmeyi görmektedirler. Tüm etkinlikler ekonomik hedeflere yönelir, araçlar amaç haline dönüşür. İnsan bir robottur, iyi besili, iyi giyimli ancak insanın temel niteliği ve etkinliği olan özellikten yoksun bir robot. Eğer insan sevebilecekse o, kendine özgü olan en yüksek yere çıkarılmalıdır. O, ekonomik makineye hizmet edeceğine makine ona hizmet etmelidir. Çıkar paylaşması için değil de deneyim ve iş paylaşması için olanaklar sağlanmalıdır. Toplum öylesine düzenlenmelidir ki insanın sosyal ve seven doğal yapısı onun toplumsal varlığından ayrılmasın, onunla bütünleşsin. Eğer bu doğruysa göstermeye çalıştığım gibi insanın varoluş sorununun en sağlıklı ve doyumcul yanıtı sevgidir. Dolayısıyla sevginin gelişimine yer vermeyen bir toplum gelecekte insan doğasının bu temel gereksinimini gözden kaçırdığı için yok olacaktır. Gerçekten de sevgiden söz etmek, boş öğütler vermek değildir. Çünkü sevgiden söz etmek, en basitinden, en temel ve gerçek gereksiniminden söz etmek demektir. bu gereksinimin karanlıkta kalmış olması onun var olmadığını göstermez. Sevginin doğasını ayrıştırmak, onun günümüzdeki eksikliğini görmeyi ve bu eksikliğin toplumsal nedenlerini araştırmayı gerektirir. Sevginin yalnızca ayrıcalıklı bireysel değil de sosyal bir olgu olarak gerçekleşebilirliğine inanmak, insanın doğasını bilerek temellendirilmiş ussal bir inançtır. Kitabın sonu 6 Mayıs 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr